Ayrım 2.
Ön yargıyı nasıl azaltabiliriz? Korku toplumsallığı nasıl etkiler? Sonra sorduğumuz soruyu olabildiğince doğrudan yanıtlayabilmemize yardımcı olacak bilgileri elde edebilmek için bir araştırma tasarlarız. Kuşkusuz bunu yapabilmek her zaman kolay değildir. Gerçekten araştırmaların temel güçlüğü aşırı derecede karmaşık olabilecek bir sorunu ele alarak bir yanıt elde etmenin yolunu bulmaktır. Biraz ileride göreceğimiz gibi bu çoğu kez büyük bir yaratıcılık yeteneği ve sabır gerektirir. Bunların var olduğu durumlarda bile bir ya da birkaç çalışma bize sağlam bir sonuca ulaşma olanağı vermeyebilir. Psikologların aynı problem üzerinde birçok çalışma yapmalarının nedeni budur. Her çalışma problemin bir yönünü yanıtlamayı ya da olası yanıtların sayısını azaltmayı amaçlar. Kuramsal araştırma. Bir çalışmanın nasıl tasarımlandığını tartışmadan önce tartışma sorusunun ne türden olduğunu bilmek önemlidir. İki temel soru çeşidi vardır. Kuramla doğrudan ilişkili olanlar ve olmayanlar. Kurama ilişkin araştırmalar bir kuramdan bir çıkarımla başlarlar. Bir kuramımız vardır. Biz onun doğru olup olmadığını bilmek isteriz. Bunu yapabilmek için kuramın yaptığı kestirme ya da yordama üzerinde odaklaşır. Sonra da kestirmenin doğru çıkıp çıkmadığına bakarız. Örneğin Einstein'ın görelilik yani izafiyet kuramı büyük bir kütleye çarptığında ışığın yansıyacağını kestirir. Bu denenceyi sınamak için bir yıldızdan gelen ışınlar yıldızın güneşe çok yakın olduğu bir zamanda gözlenmiştir. Yeteri kadar kesinlikle sapmanın tümüyle kestirildiği gibi olduğu görülmüştür. Aynı şekilde ama daha az çarpıcı olarak sosyal psikologlar toplumsal davranışla ilgili kuramlardan çıkarılan denenceleri sınarlar. Toplumsal öğrenme kuramı bir çocuğun saldırgan davranışları ödüllendirilen bir kişiyi gözledikten sonra daha saldırgan olacağını kestirmektedir. Bu nedenle çocuklara saldırgan davranan ve ardından ödüllendirilen insanların filmleri gösterildikten sonra saldırgan davranma fırsatı verilmiştir. Kestirildiği gibi bu durumdaki çocukların saldırganlık filmleri seyretmemiş ya da saldırganlıkları için cezalandırılan insanların filmlerini gören çocuklardan daha saldırgan davrandıkları görülmüştür. Bir sonraki bölümde tartışılan toplumsal karşılaştırma kuramı, insanların heyecansal tepkilerine ilişkin olarak kendilerini bir belirsizlik içinde hissettikleri zaman diğer insanlarla birlikte olmak isteyeceklerini kestirmektedir. Bunu sınamak için insanlar korkutulmuş ve sonra toplumsallık fırsatı verilmiştir. Sonuç olarak korkulu oldukları zaman olmadıkları zamankinden daha fazla toplumsallık isteği göstermişlerdir. Her durumda araştırma kuramdan özgür bir çıkarımla yani denenci, hipotez başlamıştır. Araştırmanın temel amacı kuramı değerlendirmektir. Eğer kestirme yani denence doğru çıkarsa kuram desteklenir. Doğru çıkmazsa kuram ya tümüyle ya da bazı ayrıntılarında yanlıştır. Bu durumda ya kuram geçersizleştirilir ya da yeni bulgularla tutarlı kılmak için değişiklikler yapılabilir. Görgül araştırma. Kuramla doğrudan ilişkili olmayan araştırmalara genellikle görgül araştırma adı verilir. Özgür bir kestirmeyi sınamak yerine araştırmacı korku gibi bir değişken ya da ikna edilebilirlik gibi bir olgu ile ilgilenir. Genellikle değişkenin etkisi ya da olguyu etkileyen etmenler konusunda kesin bir fikri yoktur. Dolayısıyla görgül araştırmalar belli bir denencenin doğru olup olmadığını sınamak amacı gütmezler. Daha çok ilgilenilen konu ya da değişken hakkında bilgi toplamaya yararlar. Görgül araştırmalarla denence sınayanlar arasındaki temel farklılık, görgül araştırmaların aynı zamanda birçok değişkenle uğraşmak ve genel problemle ilgili olarak daha fazla veri toplayabilmek için birçok bağımlı değişkenle ilgilenmek eğiliminde olmasıdır. Örneğin, özgeci davranışı etkileyen etmenleri araştırmayı amaçlayan bir deneyde, deneklere kapsamlı bir kişilik testi uygulanacak, yaş, cinsiyet ve doğum sırası gibi demografik niteliklere ilişkin bilgiler elde edilecek ve belki de hazır bulunan insan sayısı ve kaynağın cinsiyeti manipüle edilecektir. Sonra araştırmacı herhangi bir ilişkinin bulunup bulunmadığını görmek için bütün verileri gözden geçirecektir. Kuşkusuz değişkenler tümüyle rastlantısal, yani random olarak seçilmez. Araştırmacının nelerin önemli olabileceğine ilişkin bazı fikirleri vardır. Örneğin yaş, cinsiyet ve kendine saygı duygusunun özgeci davranışla kan grubu ya da deneyin soyadındaki sesli harflerin sayısından daha fazla ilişkili olmak eğiliminde olduğunu varsayabilir. Bazı değişkenleri ele alacak, bazılarını almayacak fakat elinden geldiğince fazla bilgi toplamaya çalışacaktır. İkisi arasındaki fark. Kuramsal ve görgül araştırmalar arasındaki temel farklardan biri, olumlu sonuçlar elde etme, yani değişkenler arasında bir ilişki ya da deneysel koşulların etkili olduğunu bulma olasılığıdır. Bir kuramdan bir çıkarımı sınayan bir çalışmanın böyle sonuçlar doğurması olasılığı oldukça yüksektir. Bütün kuramlar örgütlenmiş bir veriler bütününün açıklamalarıdır. Bunun anlamı, bir kuramdan çıkarılan kestirme ya da yordamaların kısmen daha önceki bulgular üzerine temellendirilmesi demektir. Kuşkusuz bir kuramın iyi kurulması ölçüsünde ondan çıkarılan denencelerin desteklenmesi olasılığı artacaktır. Kuramsal olmayan araştırma başka araştırmalara dayanma derecesi bakımından farklılıklar gösterir. Fakat kuramsal araştırma ile karşılaştırıldığında daha az böyle olmak eğilimindedir. Bir kurama değil, bir kişinin içgörü ya da sezgisine dayanır ve bu yüzden de olumlu sonuçlara yol açma olasılığı daha düşüktür. Öte yandan, olumlu sonuçlar verdiğinde de genellikle beklenmedik bir bulgu söz konusudur. Önemli yeni çalışma alanları açan, beklenmedik yeni bir ilişki ortaya çıkabilir. İki tür arasındaki diğer bir farklılık, olumsuz sonuçların anlamlılığına ilişkindir. Aç parantez, koşullar arasında fark bulunamaması ya da iki değişken arasında ilişki yokluğu, kapa parantez. Kuramsal araştırmalarda olumsuz sonuçlar, yani korku düzeyinin toplumsallık üzerinde bir etkisi yoktur gibi çok önemlidir. Kuramın bir farklılık öngörmesi, kestirmesi nedeniyle fark yokluğu kuramın desteklenmediği anlamına gelir. Görgül araştırmalarda olumsuz sonuçların göreli olarak pek bir anlamı yoktur. Var olan bir gerçekler bütününe ilişkin olarak bize hiçbir şey anlatmazlar. Çalışma birisinin sezgileri üzerine kurulmuştur ve olumsuz sonuçların anlattığı tek şey o bir tek kişinin yanıldığı ya da bu özel koşulda belli bir değişkenin başka bir değişkenle ilişkili olmadığıdır. Dolayısıyla kuramsal araştırmaların verimlilik olasılıkları yüksektir. Olumlu sonuçlar elde edilebilir. Olumsuz sonuçlar yararlıdır ve araştırmalar öncelikle var olan bir kuramı destekleme ya da desteklememe açısından verimlidirler. Tersine görgül araştırmaların göreli olarak düşük bir geri ödeme olasılıkları vardır. Çünkü olumlu sonuçlar daha az olasıdır ve olumsuz sonuçların pek bir anlamı yoktur. Fakat olumlu bir sonuç elde edildiğinde bu çoğunlukla büyük bir bulgudur. Çünkü bir keşif olabilir. Genel olarak hali hazırda elde bir bilgiler bütününün bulunduğu durum ve konularda en etkilisi denence sınamadır. Görgül araştırmalarsa hakkında çok az bilgimizin bulunduğu alan ya da konularda etkilidirler. Denenceleri sınama hali hazırdaki bilgileri yenilerini eklemenin ve bunları bir araya getirip örgütleyen kuramları geçerlemenin sistematik yoludur. Görgül araştırmalar göreli olarak etkili kuram geliştirmeye uygun olmayan, sistemsiz fakat çok ve çabuk bilgi toplama yollarıdır. Sosyal psikologlar arasında görgül araştırmaların denence sınamadan daha az değerli olduğu yönünde, aç parantez, bu yazarlar tarafından paylaşılmayan, kapa parantez, bir inancın bulunmasına karşın psikolojide her iki yaklaşımın da yeri ve önemi vardır. Temel ve uygulamalı araştırmalar. Araştırma çeşitleri arasındaki temel farklılıklardan bir diğeri de araştırmacının somut ve belli bir durumla ilgilenme derecesidir. Hem kuramsal ve hem de görgül araştırmalar gerçek dünyada var olan somut bir durum üzerinde odaklaşabilirler de odaklaşmayabilirlerdi. Örneğin korku uyarılmasının tutum değişimi üzerindeki etkisi kuramsal, öğrenme kuramı gibi bir görüş açısından ya da herhangi bir kurama dayalı olmadan yani kuramsız olarak araştırılabilir. Kuramsal yaklaşıma ya da yokluğuna bakılmaksızın araştırmalar belli bir sorun üzerinde durabilir ya da yalnızca genel bir sorun ile ilgilenebilirler. Sosyal psikolojide araştırmacılar yüksek korku düzeyinin sigara aleyhine kampanyaların etkililiğini artırıp artırmadığı sorunu üzerinde yoğunlaşabilirler. Korkunun tutum değişimi üzerindeki etkileriyle ilgilenmekte fakat sigaraya karşı tutumlar üzerinde odaklaşmaktadırlar. Korku uyandırma belki başka çeşitten tutumlar üzerinde farklı etkiler yaratacaktır. Ya da belki uyarılan korku düzeyleri başka konularda farklı biçimlerde etkili olacaklardır. Diyelim ki şimdilik sigara içmeye ilişkin tutumların nasıl değiştirilebileceğini araştırmaktadırlar. Araştırmalar korku tutum değişimini nasıl etkiler genel sorusu ile ilgili uygulamaya dönük sonuçlar verebilirler. Fakat temel düşünce ya da amaç bu değildir. Tersine araştırmacı belirli herhangi bir tutumla ilgilenmeyebilir. Fakat yalnızca korkunun tutum değişimini nasıl etkilediği genel sorusu üzerinde durabilir. Böyle bir başlangıçla bulguları olabildiğince genelleştirebilmek için birçok konu ve durumu kullanacaktır. Çok genel anlamı dışında sonuçlar özellikle sigara içmeye ilişkin tutumlara uygulanabilir nitelikte olmayabilir. Yani en genel bulgular kuşkusuz bütün tutumlar için geçerlidir. Fakat sigaraya ilişkin tutumlar üzerinde en büyük değişikliğe yol açacak kesin ve tam korku düzeylerini belirlemede işe yaramayabilirler. Belli bir durum üzerinde odaklaşan araştırmalara genellikle uygulamalı araştırmalar adı verilir. Diğerine ise temel araştırma denir. Ne var ki uygulamalı araştırma ABD'de biraz olumsuz bir anlam kazanmıştır. Yıllardan beri saygınlık ve konum yani statü kazananların çoğu temel araştırmalarla uğraşıp özgül problemlerle pek ilgilenmeyenlerdir. Bu hem bir haksızlık ve hem de iki yaklaşım arasında gerçekçi olmayan bir ayrımdır. Gerçekte temel araştırma genellikle var olan sorunlara karşı ilgiden kaynaklanır ve belli sorunlar üzerinde durmak zorundadır. Dolayısıyla korku uyarılması ile ilgili yazın hiç değilse bazı araştırmacıların bunları bu özel sorunlarla ilgilendikleri için değil, uygun buldukları için seçmelerine karşın sağlığa ilişkin sorunlar üzerinde odaklaşmak eğilimi göstermektedir. Belli bir konunun ya da sorunun seçilmesi zorunluluğu nedeniyle bir araştırmacının olanak bulduğu sürece ilgilendiği sorunları ya da konuları seçmesini beklemek yerinde görünmektedir. Korkunun etkileri araştırılırken araştırmacı için dişler aşağı yukarı doğru fırçalansa mı yoksa yanlara doğru fırçalansa mı daha iyi olur gibi önemsiz sorular yerine sigara alışkanlığı, kanser, trafik kazaları gibi toplumun ilgilendiği bir sorunu seçmek daha arzu edilir olacaktır. Doğal olarak temel araştırmacılar araştırma desenine olabildiğince iyi uyan konu ya da sorunlar seçmek isteyeceklerdir. Fakat bir kısıtlama ile kendi başlarına önemli sorunları seçmeye çalışmalıdırlar. Benzeri biçimde sigara alışkanlığı gibi belli bir sorun üzerinde odaklaşacak olanlar araştırmalarını bulgulara olabildiğince genel bir uygulama alanı bulacak biçimde planlamaya çalışabilirler. Araştırmalarını daha önceki araştırmalarla ilgili olarak ve olanak buldukça başka araştırmalar sonucunda ortaya atılan önerileri sınayacak biçimde desenlemelidirler. Böylelikle temel ve uygulamalı alanların araştırmacıları özgür sorunlar ve daha genel önermeler arasında ileri geri çalışarak birbirlerini tamamlayabilir ve alandaki ilerleme hızlandırılabilir. Araştırma yöntemleri. Araştırma nasıl başlarsa başlasın, ikinci adım hangi yöntemin kullanılacağına karar vermedir. İlişkisel ve deneysel olmak üzere iki temel araştırma yöntemi türü vardır. Bunlardan her birinin üstünlükleri ve sınırlılıkları vardır. Göreceğimiz gibi hangi türün yeğlenebilir olduğu büyük ölçüde üzerinde çalışılan konuya ve araştırmacının amaçlarına bağlıdır. İlişkisel araştırmalar. İlişkisel araştırmalar iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi gözlemeye dayanır. A değişkeni yükseldiğinde B değişkeni de yükselmekte midir? Parantez içinde olumlu ilişki. A yükseldiğinde B düşmekte midir? Parantez içinde olumsuz ilişki. Ya da A'nın değeri ile B'nin değeri arasında bir bağımlılık yok mudur? Parantez içerisinde ilişki yok sorusunu sorarlar. Örneğin korku ve toplumsallığa çalışırken bir araştırmacı korkmuş durumdaki bazı insanlarla bu durumda olmayan diğer bazı insanları gözleyerek her grubun ne kadar toplumsal davrandığına bakabilir. Savaş zamanındaki insanlar, barış zamanındaki insanlarla ya da bir hava baskını sırasındaki Londralılarla baskın sonrasındaki Londralılar karşılaştırılabilir. Araştırmacı bir hava saldırısı sırasında insanları gözleyerek bunlar arasından çok korkanlarla az korkanları karşılaştırabilir. Eğer çok korkanların az korkanlardan daha fazla diğer insanlarla birlikte olmak istediklerini görürse, yüksek korku ile toplumsallık arasında olumlu bir ilişkinin bulunduğu sonucuna da varabilir. Üstün yönleri. Bir ilişki çalışması, bir problem alanı hakkında büyük ölçüde veri toplamanın etkili bir yoludur. Örneğin, çok sayıda insana ilişkin olarak 30 kişilik değişkeni ve 20 farklı davranış ölçüsü toplayabiliriz. Sonra da hangi kişilik değişkenleri ile hangi davranışlar arasında bir ilişkinin bulunduğuna bakabiliriz. Bu yolla göreli olarak kısa bir süre içinde çok sayıda ilişkiyi ortaya çıkarabiliriz. Tersine her kişilik özelliğinin yani değişkenin her davranış üzerindeki etkisini araştırmak için birçok deneysel çalışma gerekecektir. Bu nedenle ilişkisel araştırmalar sık sık görgül yani ampirik araştırmalarda kullanılırlar. Çok miktarda verinin etkili bir biçimde toplanmasına olanak sağlarlar. İlişkisel teknikler bazen deneysel yöntemlerin uygulanamayacağı sorunları araştırabilmemizi de olanaklı kılarlar. Örneğin kalabalığın insanlar üzerindeki etkisine ilişkin araştırmaların çoğu ilişkiseldir. İnsanları çok uzun süre kalabalıklar içine koymak ve orada tutmak olanaksızdır. 10 yıl kalabalıklar içinde yaşamanın yalnızca 4 yıl hatta 20 gün kalabalık içinde kalmadan farklı etkiler yaratabildiği için deneysel yöntemler yararlı olmakla birlikte sınırlıdırlar. Dolayısıyla araştırmacılar gerçek ve doğal koşullar altında toplanan istatistiklere bakmaktadırlar. Değişik kentlere ve bu kentlerin bazı kesimlerine ilişkin nüfus yoğunluğu verileri gibi bu alanlardaki suçluluk ve ruhsal hastalık oranları da toplanmış durumdadır. Yoğunluk ölçüleri ile suçluluk ve ruhsal rahatsızlık ölçüleri ilişkilendirilerek nüfus yoğunluğu ve ruhsal rahatsızlık yani patoloji arasındaki ilişkinin bir göstergesini elde etmek mümkün olabilir. Doğal olarak ilişkisel araştırmaların tüm güçlükleri özellikle de nedensel sonuçlara varamama ve gelir düzeyi gibi diğer değişkenlerin etkilerini kontrol edememe burada da söz konusudur. Fakat deneysel araştırmalarda olabileceğinden çok daha uzun süreler içinde nüfus yoğunluğunun etkilerine ilişkin bazı kanıtlar sağlamak gibi büyük bir üstünlüğü vardır. Sınırlılıkları. İlişkisel araştırmaların temel zayıflık ya da sınırlılıkları neden ve sonuç ilişkisini belirsiz bırakmalarıdır. Eğer bir çalışma çok korkmuş insanların az korkmuş olanlardan daha fazla toplumsallık istediklerine işaret ederse bu gerçekten yüksek korkunun daha büyük bir toplumsallık arzusuna yol açtığı anlamına gelmez. Korkunun başkalarıyla birlikte olma arzusunu artırmasından çok başkalarıyla birlikte olma yani toplumsallık korkuyu artırıyor olabilir. Yani tam tersi bir nedensel ilişki söz konusu olabilir. Başkalarıyla birlikte olanlar korkmak eğilimindedirler. Başkalarıyla birlikte olmayanlar daha az korkmak eğilimindedirler. Bu nedenle korku ile toplumsallık arasında bir ilişki bulmuş olabiliriz. Diğer bir deyişle nedenselliğin yönü, aç parantez, korku mu toplumsallığa yoksa toplumsallık mı korkuya neden olmaktadır, kapa parantez, bilinememektedir. İlişkisel çalışmalarda bu her zaman çok önemli bir sınırlılık değildir. Birçok durumda nedenselliğin yönü konusunda oldukça açık bir fikrimiz vardır. Astronomi bilimi ilişkiler üzerine kurulmuştur. Ama nedensellik ilişkilerinin yönü konusunda çok az bir belirsizlik vardır. Ay belli konumlara geldiğinde dünyada sular yükselir. Ayın sulardaki yükselmeye neden olduğunu varsayarız. Tersini değil. İlk doğan çocuklar korktuklarında daha sonra doğanlardan daha fazla toplumsal olmak eğilimindedirler. Eğer bu iki etmen arasında herhangi bir nedensel ilişki varsa daha büyük toplumsallığa neden olan açıkça doğum sırasıdır. Tersi değil. Bir yetişkin olarak ne kadar toplumsal olursanız olunuz, bu sizin doğumunuzun sırasını etkileyemez. Yani toplumsallık doğum sırasının nedeni olamaz. Bütün ilişkisel araştırmalarda daha ciddi bir belirsizlik, her iki değişkenin de diğerini doğrudan etkilememesi olasılığıdır. Tersine her ikisini de bilinmeyen bir başka değişken etkiliyor olabilir. Çok korkulu insanların az korkulu olanlardan daha toplumsal olduklarını gözlediğimizde, bu iki grup insanın her zaman korku düzeyinden başka değişkenler açısından da farklı olmaları olasılığı vardır. Kolayca korkan insanlar o kadar kolay korkmayanlardan daha zayıf, daha bağımlı, daha genç, daha az zeki ya da daha fazla başkaları güdümünde kişiler olabilirler. Eğer kolay korkan insanlar genellikle güç korkanlardan daha güçsüz iseler, onların toplumsallığını bu güçsüzlük açıklayabilir. Güçsüzdürler, korunmaya daha fazla gereksinimleri vardır ve dolayısıyla korunma gereksinimlerini doyurabilmek için daha fazla toplumsallık gösterirler. Diğer etmenlerden herhangi biri de bir başka yüksek korku deneyinde daha büyük bir toplumsallığa neden olabilir. Bunu kesin olarak bilme olanağımız yoktur. Denekleri duydukları korku düzeyine göre gruplara ayırdıktan sonra toplumsallıklarına baktık. Korku düzeyi yükseldikçe toplumsallık düzeyinin de yükseldiğini söyleyebilmek isteriz. Nedensellik ilişkisinin yönünün doğru olduğunu bilebilsek bile etkiye neden olanın korku olduğundan emin olamayız. Güçsüzlük ya da korku ile birlikte görülen başka herhangi bir etmen olabilir. Korkunun kendisinin sonuçta bir payı bulunmayabilir. Ortaya çıkardığımız tek şey korku ve toplumsallık arasında bir ilişkinin bulunduğu, ikisinin birlikte görüldüğüdür. Fakat önemli olan korku mudur? Ya da hem korku hem de toplumsallık ile arasında ilişki bulunan tümüyle başka bir etmen midir? Bilemeyiz. Bu nedensellik yükleme sorunu kentlerde kalabalık suçluluk ilişkisi üzerinde yapılan araştırmalarda daha da belirgindir. Göreceğimiz gibi araştırmalar bu ikisi arasında anlamlı bir ilişki bulmaktadırlar. Yüksek nüfus yoğunluğu, yüksek suçluluk oranları ile ilişkili görülmektedir. Fakat bunun anlamı nedir? Kuşkusuz diğer bir olasılık da bunun tersidir. Suç olayları yüksek nüfus yoğunluğuna neden oluyor olabilir. Bunlar arasından gerçek nedeni seçmek bu durumda pek güç değildir. Eğer biri diğerinin nedeni ise yüksek nüfus yoğunluğunun bulunduğu kesimlerde yaşamanın insanları suç işlemeye eğilimli kıldığı görüşü, insanların suçluluk oranı yüksek bölgelere göç ettiği görüşünden daha inandırıcıdır. Kısaca, nüfus yoğunluğu neden, suç oranı ise sonuçtur. Ancak her iki ilişkinin de doğru olmaması olasılığı daha güçlüdür. İkisinin de nedeni bir başka etmen olabilir.